Koronavirüs nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı altında ilk gecesini geçiren Melbourne'da bugün daha fazla önlemin açıklanması bekleniyor. Koronavirüs salgını nedeniyle iş yatırımlarının 20 yıl içindeki en düşük seviyeye düşebileceği öngörülüyor. Türkiye'de koronavirüsten can kaybı sayısı 5.728 oldu. Pazar gecesi 4. seviye karantina uygulamasının başlatılmasıyla birlikte Melbourne sokakları sessizliğe büründü. Victoria hükümetinin bazı işletmeleri kapatmaya ve diğerlerini ise iş yerlerinde koronavirüs salgınını azaltmak için operasyonlarını büyük ölçüde yavaşlatmaya zorlamaya hazırlandığı kaydedilirken, Victoria'da son 24 saatte 429 yeni koronavirüs vakası kaydedildiği ileri sürüldü. Victoria hükümetinin bugün 13 Eylül'e kadar sürecek olan 4. aşama kısıtlamaları sırasında 3 katmanlı bir iş yeri sistemini açıklaması bekleniyor. 1. katmandaki işletmelerin normal şekilde çalışmasına izin verilecek. 2. katmandakilerin düşük kapasitede ve 3. katmandakilerin ise tamamen kapatılması bekleniyor. Dün akşam itibariyle eyalet çapında uygulanan olağanüstü halin felaket haline çıkarılmasıyla birlikte Melbourne'lılar alışveriş ve günlük 1 saat olacak egzersiz için evlerinin en fazla 5 kilometre uzağına gidebilecek. Alışveriş için de günde bir defa hane halkı başına bir kişi alışveriş yapabilecek. Sky News'e konuşan Federal Hazine Bakanı Josh Frydenberg, Victoria'daki durumu bir savaşa benzetti.
We are at war and every Victorian is on the front line. We can't afford holes in our defense.
Savaştayız ve her Victorialı bu savaşta ön cephede diyen Frydenberg, savunmamızda delik açamayız. Bu yüzden herkesin bu yeni kurallara uyması gerekiyor. Çünkü sadece birkaç kişi birçok kişiyi tehlikeye atabilir diye konuştu. Emniyet kuvvetlerinin ilave güç anlamına gelen 4. seviye karantina uygulamasıyla birlikte Victoria Polisi genişletilmiş yetkileri altında kamu düzenini korumaya çalışırken polis memurları protestoların gerçekleşmesini kısıtlayabilecekler. Victoria'da daha önce orman yangınları sırasında uygulanan 4. seviye yasakları koronavirüs salgınını yönetmek için ikinci kez kullanılıyor. Polis Bakanı Lisa Neville, toplumdaki insanların çoğunun durumu ciddiye aldığını ancak bazılarının hala kuralları görmezden geldiğini ve bu kişilere polis memurlarının baskı yapacağını söyledi.
But as the Chief Health Officer said, you know,
sağlık müsteşarının söylediği gibi yasal araçlarımızın olduğunu biliyorsunuz. Güçlerimiz var, yaptırımlarımız var diyen Bakan Neville ancak bunun işe yaraması için tüm Victorialıların doğru olan şeyi yapması gerekiyor diye konuştu. Victoria'da yürürlüğe giren yeni kurallar hakkındaki ayrıntıları haberlerin ardından dinleyebilirsiniz. Bu sabah New South Wales'ta 13 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. 3 mekan ve Newcastle'daki bir adliye koronavirüs taşıdığını fark etmeyen bir kişinin ziyaretinin ardından temizlik için kapatıldı. New South Wales Başbakanı Gladys Berejiklian bugün yaptığı açıklamada 13 yeni vakanın pazar günü akşam saat 8 itibariyle son 24 saatte kaydedildiğini, 3'ünün yurt dışından dönenler olduğunu ve bir tanesinin de Victoria'ya gittiğini söyledi. Berejiklian, Victoria'daki vakalar artmaya devam ettikçe New South Wales'ta virüsün bulaşması konusunda yüksek alarmda kaldıklarını ifade ederek virüs Avustralya'da ve çevremizde olduğu sürece New South Wales'te de bir risk var diye konuştu. Maske takanları takdir ettiğini ve her zaman cebinde bir maske taşıdığını söyleyen Berejiklian, New South Wales halkının maske takmasını zorunlu kılmak için çağrıda bulunmaktansa kaçındı. Herkesin cebinde veya çantasında bir tane maske olmasını öneriyorum ve eğer kullanmaları gereken bir durumda olduklarını hissediyorlarsa bunu yapmalılar diye konuşan Berejiklian, eyalette 8 kişinin yoğun bakımda olduğunu da açıkladı. Koronavirüs salgının yaklaşık 20 yıl içindeki özel iş yatırımlarını ekonomik bir pay olarak en düşük noktada bırakacağı kaydedildi. Deloitte Access Economics salgının işletmeleri ellerinden geldiğince tasarruf yapmaya yönlendirdiğini söyledi. Haziran ayında projelerin değerinin %5.4 düştüğü tahmin ediliyor. Deloitte ortağı Stephen Smith, Avustralya ekonomisi 1990'ların başından bu yana ilk durgunluktan kurtulmaya çalıştığından ticari yatırımların büyümeyi teşvik ettiği ve istihdam yarattığı için iş yatırımının kritik bir rol oynayacağını söyledi. hükümet altyapı yatırımı yoluyla temel bir rol oynayacağını söyledi. Avustralya'da 314 milyar dolar değerinde 555 hükümet altyapı projesinin devam etmekte olduğu belirtildi. Bugün Adelaide'de koronavirüs sınır kısıtlamalarını ihlal etmekle suçlanan iki kişi mahkemeye çıkacak. 25 yaşındaki bir erkek ve 20 yaşındaki New South Wales'lı bir kadın cumartesi günü Adelaide'deki Kilburn semtinde COVID-19 yönergelerini ihlal ettikleri için gözaltına alındı. İki gün önce New South Wales'ten Pinero kasabası yakınlarından Güney Avustralya sınırını geçmeye çalışan iki kişi köpek satmak için geldiklerini ileri sürdü. Eyalete giriş istekleri reddedilen ve New South Wales'a dönmeleri söylenen söz konusu kişilerin daha sonra sınırı başka bir şekilde geçtiğine inanılıyor. Filipinler'de 2 hafta sürecek koronavirüs karantina uygulamasına yarın başlanacak. Ülke şu anda 103 bin civarında olan korona vakalarını kontrol altına almak için mücadele veriyor. Manila'da bazı işletmeler ve toplu taşıma araçlarının durdurulması bekleniyor. Başkan Rodrigo Duterte, 80 bin doktor ve 1 milyon hemşireyi temsil eden 80 yerel grubun daha sıkı kontrol çağrısının ardından harekete geçti.
The call of different groups from the medical community for a 2-week enhanced.
Toplumun farklı gruplarının yaptığı çağrıyı duydum diyen Başkan Duterte, aylarca ön saflarda çalışan ve bitkin düşen sağlık çalışanlarını anladığını ifade etti. Elon Musk'ın SpaceX firmasının yeni Crew Dragon aracıyla uzay istasyonuna giden iki NASA astronotu pazar günü tekrar dünyaya döndü. Uzay istasyonunda 2 ay geçiren astronotlar Meksika körfezi sularına indi. İnsanları uzaya taşıyan ilk ticari uzay aracının inişi esnasında yavaşlatılması için 2 paraşüt kullanıldı.
We're now just about 20 meters off the ocean.
Böylece NASA tarihinde ilk defa astronotlar özel bir şirketin tasarladığı kapsülle iniş yapmış oldu. SpaceX'in Crew Dragon kapsülü 31 Mart'ta Florida'daki Kennedy Uzay İstasyonu'ndan havalanmıştı. Her yıl Müslümanların yaptığı hac ziyareti koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl çok sıkı önlemler ve kısıtlamalar altında yapıldı. Suudi Arabistan daha önce salgın nedeniyle yurt dışından hacıların Mekke'yi ziyaret edemeyeceklerini bildirmişti. Bu nedenle normal olarak 2 milyonu bulan hacıların sayısı bu yıl yalnızca 10 bin kişiyle sınırlandırıldı. Hacın son günleri Müslümanların kurban kesip etini ihtiyaç sahiplerine dağıttığı 4 günlük kurban bayramıyla aynı zamana rastlıyor. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl birçok kişinin finansal koşullar nedeniyle kurbanlık satın almasının zorlaştığı kaydedildi. Bu hafta Tazmanya'da etkili olan soğuk hava şartları nedeniyle Hobart'a kar yağabileceği belirtildi. Bu gece Tazmanya'ya geçmesi beklenen düşük bir basınç sisteminin etkisiyle yarın 200 metre kadar kar yağmasının mümkün olduğu kaydediliyor. Güçlü soğuk rüzgarların saatte 90 kilometreye kadar çıkabileceği eyalette maksimum sıcaklıkların eyaletin çoğunda 10 derecenin altına düşmesinin muhtemel olduğu belirtildi. Yolların buzlanmadan dolayı kaygan olacağı söylenerek sürücüler de uyarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüsü salgını ile ilgili güncel verileri açıkladı. 2 Ağustos pazar gününün tablosuna göre son 24 saatte 18 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 5728 oldu. Vaka sayısı da 987 artarak 232.856'ya yükseldi. Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakan Koca, Kurban Bayramı ve tatilde tedbir eksikliği ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçlar açısından kaygı verici ifadesini kullandı. Bu arada Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan Sözcü Gazetesi'ne yaptığı açıklamada eğer virüs mutasyona uğrayıp etkisini kaybetmezse şu andaki ortamda bu rahatlıkla virüsle baş etmemiz mümkün değil diye konuştu. Yoğun bakım ünitelerinde yatan hasta sayısı verilerinin durdurulmasının bir izahı olmadığını da belirten Ceyhan, Sağlık Bakanlığı'ndaki teknik verileri hazırlayan ekip bu rakamları vermeyi durdurdu. Bu duruma şu anda yurt dışında özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nden de büyük tepki var. Bilim ve sağlıkla uğraşanların bu verileri sistemli bir şekilde paylaşmasında yarar vardı diye konuştu. Avrasya Araştırma'nın yaptığı son anket sonuçlarına göre vatandaşların %58'i parlamenter sisteme dönelim dedi. Genel başkanların beğeni anketinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beğeniyorum diyenlerin oranı 37.8'de kaldı. Ankette Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu beğeniyorum diyenlerin oranı %32.4, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i beğeniyorum diyenlerin oranı %21.9 ve Halkların Demokrasi Partisi eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı beğeniyorum diyenlerin oranı ise %15.3 oldu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Libya hükümetiyle önemli bir stratejik ortaklığa giriştiğini yazan Fransız Le Monde gazetesi, Erdoğan Sevr Anlaşması'ndan intikamını alıyor değerlendirmesinde bulundu. Trablus hükümetinin Libya'ya askeri ve lojistik yardım karşılığında Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki emellerini karşılamaya yönelik bir deniz sınırlaması ilkesini kabul ettiği savunulan haberde Erdoğan'ın 16 Aralık 2019'da Serrak'la Dolmabahçe Sarayı'nda yaptığı ikinci görüşmenin ardından bu askeri ve enerji anlaşması sayesinde Sevr Anlaşması'nı bozduk açıklaması yaptığı hatırlatılarak Erdoğan'ın Sevr Anlaşması'ndan rövanş aldığını düşündüğü yorumu yapıldı. Öte yandan Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan General Halife Hafter, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı konuşmada Türkiye'yi tehdit etti. Hafter, ikinci Türk işgalini kabul etmeyeceklerini ve asla merhamet göstermeyeceklerini söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde İstanbul Sözleşmesi tartışmaları çatlak yarattı. Başta AKP'li erkek yöneticiler ve aralarında tarikatların da bulunduğu İslamcı kesimlerden sözleşmenin kaldırılması yönünde baskı sürerken kadın parti üyelerinden de itiraz sesleri yükseliyor. Son itiraz Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Betül Sayan Kaya'dan geldi. AKP'nin Sosyal Politikalar Başkanı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olan Fatma Betül Sayan Kaya, artan kadın cinayetleri ve çekilme tartışmalarıyla gündeme gelen İstanbul Sözleşmesi'ne işaret ederek Ayasofya'nın zincirlerinin kırıldığı, tüm dünyanın Türkiye'yi konuştuğu tarihi bir atmosferde yıllardır yürürlükte olan bir sözleşmenin gündeme oturtulmasını manidar buluyorum ifadesini kullandı. Bu arada İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması gerektiğini ifade eden hükümete yakın Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM eleştirilere yanıt verirken sözleşmede LGBT'lileri tehdit olarak niteledi. KADEM'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda konumumuz aileye verdiğimiz değer ve neslin devamlılığının önemi açısından tehdit olarak gördüğümüz eşcinsel hareketlerle yan yana anılmayı kabul etmiyoruz denildi. Öte yandan kadın örgütleri 5 Ağustos'ta başta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Hatay olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde İstanbul Sözleşmesi'ni uygula eylemleri yapmaya hazırlanıyor. Türkiye'de Temmuz ayında 36 kadın öldürüldü. Bu sayı ilk 7 aydaki en yüksek kadın cinayeti sayısı olarak kayıtlara geçerken 2020'deki toplam kadın cinayeti sayısı ise 182'ye ulaştı. Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisioğlu 15 Temmuz darbe girişimi hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Müderrisioğlu'nun iddiasına göre 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişimini Milli İstihbarat Teşkilatı öne aldırmış. Oğlu Abdullah Tayyip ve eşi Erol Olçok'u o gece kaybeden Nihal Olçok'sa kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yaparak MİT 15 Temmuz'un olmasını engelleyemedi mi diye sordu. Eski Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Milletvekili ve geçtiğimiz dönem partisinin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce yeni bir parti kuracağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İnce Twitter hesabından bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım ifadesini kullandı. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020-2021 eğitim öğretim yılının 31 Ağustos tarihinde başlayacağı duyurusundan sonra özel okulların ücretlerini tahsil edebilmeleri için kısa süreliğine yüz yüze eğitime başlanacağı, daha sonra da EBA TV üzerinden online eğitime geçileceği iddialarını meclis gündemine taşıdı. Kaya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması istemiyle meclis başkanlığına soru önergesi verdi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendisine ilişkin ifadelere yer verilen açıklamasına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Karalar, Adana Demirspor'un Süper Lig'e çıkmasını istemek, bu konuda görüş iletmek her Adanalı kadar benim de hakkımdır ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a ilişkin Adana Demirspor'un Süper Lig'e alınması yönünde ilgili yerlerle görüştüğünü ifade etmesi maksadını aşmaktadır açıklamasında bulunmuştu. Şair ve bir gün yazarı Haydar Ergülen, Türkiye'nin 2023'e doğru nereye götürülmek istendiğinin artık iyice ortaya çıktığını belirterek Cumhuriyet'in 100. yılını demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olarak kutlayabilmek için bu değerleri savunan herkesin bir araya gelmesi gerekiyor. Bunun için bazılarının da özür dilemesi gerekiyorsa dilemeliler. Ben kendi adıma özür diliyorum. İkinci cumhuriyetçi, yetmez ama evetçi, liberal, özgürlükçü soldan pek çok insanın da özür dilemek istediğini düşünüyorum ve buna inanıyorum ifadelerini kullandı. Halkın Hukuk Bürosu, ölüm orucundaki avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal hakkındaki adli tıp raporunun açıklandığını duyurdu. Rapora göre Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın sağlık durumları cezaevinde kalmaya uygun değil. Adli tıpın sağlık durumlarına dair raporunun ardından iki avukatın cezaevinden tahliye edilmesi için İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararı alması gerekiyor. İzmir'in Foça ilçesinde içinde 9 kişinin bulunduğu bir teknenin batması sonucu ikisi çocuk 4 kişi öldü. Kaybolan bir çocuk için de arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 4 Türk lirası 94 kuruştan, 71 Amerikan sentinden ve 60 Euro sentten işlem görüyor.